Ayrım 25.
Evliliğimizde yıllardır tek bir mutluluk ya da saygı kıvılcımı olmadı. Üstelik Vine da benim kadar nihilist bir şekilde bakıyor odaya. Yıllar boyu çok sayıda masraflı ve sonuçsuz terapi gördü. O kadar kolay pes etmeyecekti Ernest. Senin evliliğinle ilgili mutsuzluğunu düşündüğümde, ana babanın başarısız evliliğinin seninkini nasıl etkilemiş olabileceğini düşünmemek elimde değil. Geçen hafta sana annenle babanı sorduğumda, annenden baban hakkında nefret ya da hakaret dolu olmayan tek söz duymadığını söylemiştin. Annen seni bu kadar istikrarlı bir şekilde nefretle besleyerek sana hiç de iyilik etmemiş galiba. Sana yıllar yıla her gün hiçbir erkeğe güvenilemeyeceğini, erkeklerin kendi çıkarlarından başka bir şeyi umursamayacağı düşüncesini aşılaması senin yararına olmamış herhalde, değil mi? Carol kendi cinsel gündemine dönmek istiyordu ama annesini savunmaya koşmaktan geri durmadı. Kimseden yardım görmeden tek başına iki çocuk büyütmek onun için de pek eğlenceli olmamıştır herhalde. Niye tek başına olsun Caroline? Ailesi yok muydu? Ne ailesi ya? Annem yapayalnızdı. Annemin babası da o küçükken çekip gitmiş. Avantajı babaların öncüsü o. Üstelik annem sirke tadında paranoid bir kadın olan kendi annesinden de yardım görmedi. Hatta pek konuşmazlardı bile. Peki annenin sosyal çevresi, arkadaşları, kimsesi yoktu. Annenin üvey babası var mıydı? Anneannen tekrar evlenmiş mi? Hayır, söz konusu bile değil. Sen anneannemi görecektin. Ebediyen siyah giydi. Mendilleri bile siyahtı. Hiç gülümsediğini görmedim. Ya annen? Hayatında başka erkekler oldu mu? Sen dalga mı geçiyorsun? Evimizde tek bir gün erkek görmedim ben. Erkeklerden nefret ediyordu. Ama daha önceki terapilerde de ben bütün bunları hallettim ben. Bu artık tarih öncesi oldu. Senin de çöpleri karıştıracağın aklıma gelmemişti doğrusu. Carol'ın itirazlarına kulak asmadan ilginç dedi Ernest. Annenin hayat senaryosu kendi annesininkine nasıl da yakından takip etmiş. Sanki bu ıstırap kızgın bir patates gibi her kadın kuşağının elini yakan bir nevi aile mirası. Carol'ı sabırsız sabırsız saatine bakarken yakaladı Ernest. Zamanımızın dolduğunu biliyorum ama bir dakika daha bu konuyu konuş benimle Carol. Bak bu gerçekten çok önemli. Niye olduğunu söyleyeyim. Çünkü senin de kendi kızına nasıl bir miras bırakmakta olduğun gibi çok acil bir soruyu getiriyor gündeme. Belki de terapide yapabileceğimiz en iyi şey senin bu döngüyü kırmana yardımcı olmaktır. Anlıyor musun? Ben sana yardım etmek istiyorum ve bunda çok kararlıyım. Ama belki de birlikte yapacağımız çalışmadan gerçek anlamda en çok yarar sağlayacak kişi senin kızın olacaktır. Böyle bir yoruma asla hazırlıklı olmayan Carol afallamıştı. Elinde olmadan gözyaşları birikti, birikti ve taşmaya başladı. Tek kelime etmeden ve hala ağlayarak bürodan dışarı fırladı. Allah kahretsin bu herif. Yine yaptı işte diye düşünüyordu. Niye izin veriyorum bu pezevengin beni etkilemesine? Merdiveni inerken Carol, Ernest'in hangi sözlerinin kendi yarattığı hayali persona için, hangilerinin gerçekten kendisi için geçerli olduğunu anlamaya çalışıyordu. Öyle sarsılmış ve öyle dalıp gitmişti ki, en alt basamağa oturmuş olan Jess'i çiğneyecekti az kalsın. Selam Carol, Jess, hatırladın mı? Aa selam Jess, seni tanıyamadım da. Gözündeki yaşı sildi. Seni böyle hareketsiz otururken görmeye alışık değilim. Jogging yapmaya bayılıyorum ama her yere koşarak gidiyor değilim canım. Buraya gelirken koşmamın nedeni kronik olarak geç kalmam. Terapide bu sorunu tartışmak da kolay olmuyor. Çünkü her seferinde geciktiğim için asla buna gelmiyor sıra. Bugün gecikmedin mi? Saatimi değiştirdim. Sabah 8'de geliyorum artık. Justin'in saati diye düşündü Karen. Öyleyse şimdi Ernest'le seansın yok ha? Yok. Ben seninle konuşmak için bekliyordum. Belki diyorum bir ara sohbet edebiliriz. Veya belki birlikte jogging yaparız. Veya yemek yeriz. Veya ikisini birden yaparız ha? Ben jogging hakkında hiçbir şey bilmem. Hiç yapmadım. Carol gözyaşlarını sildi. Ben iyi öğretmenimdir. Şu mendili alsana. Bugün sıkı bir seans yaşamışsınız demek. Ernest bana da yapar böyle. Can alıcı noktamı nasıl bulduğunu hiç anlamıyorum. Yapabileceğim bir şey var mı? Biraz yürüyelim mi? Carol tam olarak resim mendilini geri veriyordu ki yine iç çekmeye başladı. Yo mendil sende kalsın. Bak ben de böyle çok seans yaşadım. Ve her seferinde de yaşananların yerli yerine oturması için biraz zamana ihtiyaç duyarım. Neyse ben gidiyorum. Yalnız seni arayabilir miyim? Sana kartımı vereyim. Ben de sana vereyim. Carol elini çantasına daldırıp bir kart çıkardı. Ama joggingle ilgili çekincelerimin zapta geçmesini istiyorum. Jess karta baktı. Savunma makamının isteği yerinde bulunarak zapta geçirilmiştir. Sonra denizci kasketinin ucunu hafifçe kaldırarak jogging temposunda Sacramento sokağından aşağı yoluna devam etti. Carol uzun uzun baktı arkasına. Rüzgarda dalgalanan uzun sarı saçlarını ve omzuna attığı beyaz süveterin güçlü omuz kaslarının kıvrımlarıyla birlikte hareketlenmesini seyretti. Yukarıda ise Ernest, Carol'ın çizelgesine notlarını giriyordu. İyi gidiyor. Sıkı bir seans oldu. Seks ve mastürbasyon fantezileri konusunda iyice açıldı. Erotik aktarımı artıyor. Bunu halletmenin bir yolunu bulmalı. Annesiyle ilişkisini ailede rol modeli oluşumunu inceledik.
Annesine yönelik eleştiri olarak algıladığı her şeye karşı hemen savunmaya geçiyor. Seansın sonunda onun da kızına aktaracağı rol modeline ilişkin yorumda bulundum. Ağlayarak odadan dışarı fırladı. Yine acil telefon gelir mi acaba? Seansı böyle kuvvetli bir mesajla sonuçlandırmak hata mıydı? Dosyayı kapatırken üstelik diye düşündü Ernest. Odadan böyle çıkmasına izin vermemeliydim. Bugün sarılmadık da. 15. Marshall önceki hafta Peter Makonda ile yediği öğlen yemeğinden sonra ona en kısa zamanda nakit gönderme amacıyla 90 bin dolarlık hisse senedini hemen satışa çıkardı. Oysa karısı bu yatırım konusunda önce kuzeni Melvin'e bir danışması için ısrar etmişti. Vergi uzmanı olan Melvin, Adalet Bakanlığı'nda hukuk müşaviriydi. Shirley, Strider ailesinin mali işlerine karışmazdı genellikle. Meditasyona ve ikabanaya sardırmış olduğundan maddiyatla ilgisini kesmiş olmak bir yana kocasının bu konudaki ihtirasını da gitgide daha çok hor görmeye başlamıştı. Marshall ne zaman bir tablonun ya da cam heykelin güzelliğine meftun olup da 50 bin dolarlık fiyat etiketi konusunda sızlansa ona aynı cevabı verirdi. Güzellik mi? Niye burada görmüyorsun güzelliği? Bunları söylerken gösterdiği de kendi ikebana düzenlemelerinden biri oluyordu. Döne döne menüet yapan zarif bir meşe dalı ya da seher vakti denen cinsten 6 tane kamelya. Bazen de 5 iğneli camdan yapılma, boğum boğum mağrur bir bonzainin yumuşacık kavisleri. Paraya ne kadar da kayıtsız olsa Shirley paranın sağlayabileceği bir şeyi delicesine ilgi duymaktaydı. Çocukları için mümkün olabilecek en iyi eğitim. Marshall ileride Peter'ın bisiklet kaskı fabrikasından sağlayacakları kazancı öyle bir ballandıra ballandıra anlatmıştı ki evhamlanmaya başlayan Shirley yatırım kararını vermeden önce bütün hisse senetleri ikisinin adınaydı. Marshall'ın Melvin'i araması için ısrar etmişti. Marshall'la Melvin ikisi açısından da karlı olan gayri resmi bir alışverişi yıllar boyu sürdürmüşlerdi. Marshall Melvin'e tıbbi ve psikolojik tavsiyelerde bulunur. Melvin de ona yatırım ve vergi danışmanlığı yaparak buna karşılık verirdi. Peter Macondo'nun planıyla ilgili olarak kuzenini aradı Marshall. Bu iş benim midemi bulandırdı dedi Mel. Bu oranda kar vaat eden her türlü yatırım kuşku vericidir. %500-700 kar. Gözünü seveyim Marshall. %700. Gerçekçi ol biraz. Sonra bana faksladığın o taahhütname ne öyle? Onun kıymeti ne kadar biliyor musun? Sıfır Marshall. Koca bir hiç yani. Niye hiç olsun Melvin? Herkesin gözünün önünde olan bir iş adamı tarafından imzalanmış bir taahhütname. Bu adamı her yerde tanıyorlar. Pürüzlü sesiyle, madem o kadar büyük bir iş adamıymış dedi. Söylesene niye hiçbir güvencesi olmayan bir kağıt parçası veriyor sana? Boş bir vaat bu. Maddi teminatı yok, bir şey yok. Sana ödeme yapmamaya karar verirse ne olacak? Her zaman kendini savunmanın bir yolunu bulabilir. Para ödememek için bahaneler yaratabilir. Onu mahkemeye vermek zorunda kalırsın. Bu da yine binlerce dolara patlar. Sonra da ne geçer eline? Yine bir kağıt parçası, bir mahkeme kararı. Ondan sonra da adamın malını, mülkünü bulacaksın da icraya gideceksin. Bunun için yine tonla para dökeceksin. Taahhütname bu riski ortadan kaldırmıyor. Marshall, ben ne dediğimi biliyorum. Durmadan böyle şeyler çıkıyor karşıma. Marshall, Mervin'in sözlerini umursamadı bile. Her şeyden önce Mervin'e kuşkucu olması için para ödeniyordu. İkincisi Melvin her zaman küçük düşünürdü. Tıpkı babası gibiydi o da. Marshall'ın Max amcası gibi. Rusya'dan gelen bütün göçmenler içinde bu yeni ülkede zengin olmayı beceremeyen bir tek bu Max amca olmuştu. Marshall'ın babası birlikte bakkal dükkanı açmaları için yalvarmıştı da ona. Max sabahın 4'ünde kalkıp dükkanı açma, günde 16 saat çalışma, günün sonunda da bir de çürük çarık elmalarla küflenmiş greyfurtları atmakla uğraşma düşüncesine dudak bükmüştü. Max da küçük düşünüyordu. O devlet memurluğunun güvenli ve güvencesini seçmiş, kolları yere kadar uzanan goril kulaklı, hantal ve beceriksiz. Zaten ailede Şlemiel derlerdi ona. Oğlu da babasının izinden gitmişti. Ama konuşmaya kulak misafiri olan Shirley, Mervin'in uyarılarını hafife almakta aceleci davranmadı. Hatta giderek paniğe kapıldı. 90 bin dolarla çocukların bütün üniversite masraflarını karşılarlardı. Marshall, Shirley'nin işe karışmasından duyduğu rahatsızlığı göstermemeye çalıştı. 19 yıllık evlilikleri boyunca karısı yatırımlarının hiçbirine en ufak bir ilgi göstermemişti. Oysa şimdi tam Marshall hayatının ekonomik fırsatını yakalamış görünürken bilip bilmeden işe burnunu sokuyordu. Gerçi Marshall kendi kendisini yatıştırmayı başardı. Shirley'nin telaşının mali işlerden anlamamasından kaynaklandığını biliyordu. Peter tanımış olsa böyle düşünmezdi. Ne var ki Shirley'nin onayı şarttı. Bu onayı sağlamak için de Marshall'ın Mervin'i yatıştırması gerekiyordu. Tamam Mervin, söyle o zaman ne yapayım? Senin tavsiyene uyacağım. Çok basit. İstediğimiz şey bir bankanın ödemeyi garanti etmesi. Yani muhteber bir banka tarafından paranın ne zaman istersen alabileceğin konusunda gayri kabili rucu ve kayıtsız şartsız bir taahhütname verilecek.
Bu adamın mal varlığı senin söylediğin kadar büyükse bu garantiyi sağlamakta hiçbir güçlük çekmemesi lazım. İstersen ben sana Huduni'nin bile kaçamayacağı demir parmaklıklı bir taahhütname taslağı hazırlarım. Paralel telefondan görüşmeye katılmış olan Shirley, iyi olur Merlin, sen hazırla dedi. Hop dur bakalım Shirley. Marshall bu dar görüşlü insanların karşısında diktiği engellere sinirlenmeye başlamıştı artık. Peter çarşambaya kadar tasdikli bir taahhütname göndereceğine söz verdi bana. Niye bekleyip görmüyoruz ne göndereceğini? Gelince sana fakslarım ben. Tamam mı? Bütün bu hafta buradayım. Ama benden haber alana kadar para gönderme. Ha bir şey daha var. O Rolex'in Shear mücevheratçısından geldiğini söylemiştin değil mi? Shear çok tanınmış bir mücevheratçıdır. Benim hatırım için Marshall. 20 dakika vakit ayır, o saati Shear'e götürüp teyit ettir. Sahte Rolex'ler her yanı sardı. Manhattan'da her köşe başında satılıyor. Gidecek Merlin dedi şöyle. Ben de onunla birlikte gideceğim. Shear'e gidince iç rahatladı şöyle. Saat gerçekten de Rolex'ti. 3500 dolarlık bir Rolex. Üstelik oradan satın alınmış olduğu gibi tezgahtar da Peter'ı iyi hatırlıyordu. İyi görünümlü bir beyefendiydi. Hayatımda gördüğüm en güzel paltoydu üstündeki. Kruvaze bir gri kaşmir. Neredeyse yere kadar iniyordu. Adam az kalsın bir saat daha alacaktı. Bunun aynısından babası için ama sonradan fikrini değiştirdi. Hafta sonu nasıl olsa Zürih'e uçuyormuş. Oradan alacakmış. Marshall o kadar sevmişti ki Shirley'e bir hediye almak istedi. Shirley de ikabenaları için son derece zarif, çift ağızlı, yeşil bir seramik vazo seçti. Peter'ın söz verdiği gibi çarşamba günü taahhütname geldi. Ve Merlin'in belirttiği şartlara tamı tamına uyması karşısında mest oldu Marshall. Credit Suisse tarafından garanti edilmiş. 90 bin dolarlık bir taahhütnameydi bu. Ana paraya ilaveten faiz ödemeleri de garanti ediliyor. Ayrıca Credit Suisse'in tüm dünyadaki yüzlerce şubesinden istek üzerine anında paraya çevrilebileceği belirtiyordu. Marvin bile hiçbir kusur bulamamıştı. Bu taahhütnamenin kendiliğinden demir parmaklıklı olduğunu biraz da hasetle teslim etmişti. Ama yine de Melvin bu kadar yüksek oranda kar getireceği iddia edilen her türlü yatırım karşısında huzursuzluk duyduğunu tekrarlamadan edememişti. Yani bu dedi Marshall. Böyle bir yatırıma ortak olmak istemeyeceğin anlamına mı geliyor? Bana pay vermeyi mi teklif ediyorsun diye sordu Melvin. Bir düşüneyim ben seni ararım. Telefonu kapatırken yağma yok diye düşündü Marshall. Bundan pay almak için çok bekler Melvin. Ertesi gün Marshall'ın hisse senetlerinin satışından elde edilen para hesabına yattı. Ve o da Telex ile Zürih'e Peter'ın hesabına 90 bin dolar gönderdi. Öğlen basketbol maçında müthiş bir oyun çıkardı. Sonra oyunculardan Vince de acele bir öğlen yemeği yedi. Psikolog olan Vince'in bürosu onunkine bitişikti. Her ne kadar ikisi sırdaş da olsalar Marshall onun yatırımından bahsetmedi hiç. Mesleki çevresinden kimseye bahsetmedi. Bir tek Melvin biliyordu. Yine de bu anlaşmada hiçbir sakatlık olmadığını söyleyip durdu kendine. Peter hastası değildi. Eski hastasıydı. Hem de kısa süreli terapi görmüş bir eski hastası. Aktarım söz konusu değildi. Marshall hiçbir mesleki çıkar çatışması olmadığını bilse de Mervin'e ağzını kesinlikle kapalı tutması gerektiğini tembih etmeyi hatırlattı kendine. O gün akşam üzeri Peter'ın nişanlısı Adriana geldiğinde de Peter'la girdiği yatırımdan bahsetmekten kaçınarak aralarındaki profesyonel ilişkinin sınırlarını korumaya özen gösterdi. Kadının kendisi adına başlatılan konferans dizisine ilişkin tebriklerini nezaketle kabul etti. Ama Adriana hem İsveç hem de İsviçre'de çocukların bisiklete binerken kask takmalarını mecburi kılan yasa önerilerinin verilmiş olduğuna dair Peter'dan haber geldiğini söyleyince çarçabuk başını sallayıp kendi konularına döndü. Adriana'nın babasıyla ilişkisini araştırmaya koyuldu. Aslında iyi bir adamdı babası ama öyle ürkütücüydü ki kimse karşısına çıkma cesareti gösteremiyordu. Adam Peter'a karşı son derece olumlu hisler beslemekteydi. Zaten Peter'ın yatırımcılar grubuna dahildi. Ama yine de sadece tek kızının değil, müstakbel torunlarıyla varislerinin de başka bir ülkede yaşamasına sebep olacak bir evliliğe şiddetle karşı çıkıyordu. Marshall'ın babasıyla ilişkisi hakkında Adriana'ya söyledikleri işe yaradı. İyi ana baba olmanın çocukları özerk birer birey olarak yaşamaya hazırlamak, onlara ana babalarını terk edecek olgunluğu kazandırmak demek olduğunu söylemişti. Adriana hayatında ilk kez babasının kendisine dayattığı suçluluk duygusunu benimsemek zorunda olmadığını anlamaya başlıyordu. Annesinin ölmesi onun suçu değildi. Babasının ihtiyarlaması veya etrafında kimselerin kalmamış olması onun suçu değildi. Seans sona ererken Adriana, Peter'ın önerdiği gibi 5 saat yerine daha uzun süre terapiye gelmesinin iyi olup olamayacağını sordu. Yerinden kalkarken Bay Strider dedi. Buraya babamla birlikte gelmem de mümkün olabilir mi acaba? Marshall Strider'ın bir seansın süresini aşmasına sebep olacak hasta anasından doğmamıştı daha. Bir iki dakikada da olsa. Marshall bu konuda gurur duyardı kendini. Fakat Peter'ın armağanına değinmeden edemedi ve bileğini işaret ederek yeni saatim dedi. Zamanı milisaniyesine kadar doğru gösteriyor ve şu anda da tamı tamına 2.50 oluyor. Bir dahaki seansımıza bu sorularınızı değerlendirerek başlayalım mı Bayan Roberts? 16. Marshall, Shelley ile randevularını beklerken müthiş bir özgüven patlaması yaşamaktaydı. Ne gün be diye düşündü. Bundan iyisi can sağlığı. Sonunda Peter'a parayı göndermiş, Adriana ile gayet güzel bir seans yapmış ve de canavar gibi bir basket maçı çıkarmıştı. Finalde ne biçim sürmüştü öyle topu? Rakibine nasıl da çalım atmıştı öyle? Kimseler cesaret edememişti yoluna çıkmaya. Şimdi de Shelley'nin gelişini iple çekiyordu. Dördüncü seansları olacaktı bu. Hafta başında yaptıkları iki seans olağanüstü geçmişti. Başka terapist olsa bu kadar başarılı bir iş çıkartabilir miydi acaba? Marshall, Shelley'nin babasıyla ilgili ilişkisine neşter vurarak gayet mahirane ve verimli bir analiz uygulamaya başlamış. Seth Pend'in kokuşmuş yorumlarını bir cerrah keskinliğiyle koparıp atarak yöntemli bir şekilde doğrularını koymuştu yerine. İçeri giren Shelley yerine oturmadan önce her zamanki gibi cam heykelin turuncu kasesini okşadı. Sonra Marshall'ın girizgahına gerek bırakmadan konuşmaya başladı hemen. Billy'i hatırlıyor musun? Poker ve tenis oynadığım arkadaş. Geçen hafta bahsetmiştim ondan. Hani şu 40-50 milyon dolarlık adam. İşte o beni bir haftalığına La Costa'ya çağırıyor. Yıllık Pancho Segura çağrılı çiftler turnuvası için. Giderim diye düşünüyordum ama ya işte bir şey yerine oturmuyor sanki. Ne olduğundan emin değilim. Ne olabileceği üzerine düşündünüz mü? Billy'i severim. İyi bir dost olmaya gayret ediyor. La Costa'da benim için harcayacağı 2000 dolar ona dokunmaz. Biliyorum. Onda para gani. Parasının faizini bile harcayacak yer bulamıyor. Üstelik bunun karşılığını alamayacağı da söylenemez. 35 yaş üstü çiftlerde ülke çapında dereceye girmeyi kafaya koymuş ve inan bana benden daha iyi bir eş bulması mümkün değil. Ama bilmiyorum işte. Yine de kendimi acayip hissediyorum ve bunun bir açıklaması yok. Bulmaya çalışın Bay Merriman. Bugün sizden değişik bir şey yapmanızı isteyeceğim. Bu olumsuz duyguyu oda kalın ve tabii Willy'ydi. Sonra düşüncelerinizi serbestçe akmaya bırakın. Aklınıza gelen her şeyi söyleyin. Söyleyeceklerinizi önceden değerlendirmeye ya da içlerinden anlamlı olanları seçmeye çalışmayın. Hiçbir şeyi anlamlı kılmaya çalışmayın. Yüksek sesle düşünün, o kadar. Jigolo. Aklıma gelen ilk laf bu. Kapatma olarak tutulan bir jigoloyum ben. Billy'yi eğlendirmek için tutulan bir fahişe. Yine de seviyorum Billy'yi. Bu kadar zengin olmasaydı onunla yakın arkadaş olabilirdik. Belki de olamazdık. Bu konuda kendime güvenmiyorum. Belki de zengin olmasaydı onunla hiç ilgilenmezdim. Devam edin Bay Merriman. Gayet iyi gidiyorsunuz. Ayıklama yapmayın. Sansür uygulamayın. Aklınıza ne gelirse koyuverin. Ve bunun hakkında konuşun. Ne düşünüyorsanız veya ne görüyorsanız anlatın bana. Dağ gibi para, madeni paralar, kağıt paralar, para her yeri kaplıyor. Ne zaman Willy ile olsam kafamda tezgahlar kuruyorum. Hep tezgahlar kuruyorum. Onu nasıl kullanabilirim diye. Nasıl ondan bir şey koparabilirim diye. Sen söyle işte. İlle bir şeyler istiyorum. Para, çeşitli kıyaklar, gurme yemekleri, yeni tenis raketleri, iş dünyasıyla ilgili öneriler. Ondan çok etkileniyorum. Başarısından. Onun yanında durursam daha büyük görünürüm gibi geliyor. Ama aynı zamanda da daha küçük. Sanki babamın kocaman elini tutmuşum gibi. Şu siz ve babanız imgesini koruyun. O imgeyi odağa yerleştirin. Bakalım ne çıkacak. Şöyle bir manzara geliyor gözümün önüne. 10 yaşında. Yoktum herhalde. Çünkü şehre, Washington DC'ye taşınmıştık. Babamın dükkanının üst katında oturmak üzere. Pazar günü babam beni elimden tutup Lincoln Park'ına götürdü. Sokaklar grileşmiş, kar ve çamurla doluydu. Yürürken koyu gri fitilli kadife pantolonunun sürtünmesini ve çıkardığı gıcır gıcır sesi hatırlıyorum. Galiba elimde bir kese kağıdı dolusu tuzlu fıstık vardı ve sincapları besliyordum. Fıstık atıyordum onlara. Bir tanesi parmağımı ısırmıştı. Hem de fena ısırdı. Sonra ne oldu? Çok canım yandı. Ama başka bir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Fıstığı atıyorduysanız nasıl ısırdı sizi? Doğru. İyi bir soru. Çok saçma. Belki elimi yere uzatmıştım ve elimden yiyorlardı. Ama tahmin yürütüyorum tabii. Hiç hatırlamıyorum bunu. Korkmuş olmalısınız. Herhalde. Hatırlamıyorum. Peki doktora gittiğinizi hatırlıyor musunuz? Sincap ısırığı tehlikeli olabilir. Kuduz falan. Çok doğru. Doğu kıyısında sincaplar arasında kuduz salgını büyük gürültü koparmıştı. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Belki acıyla elimi geri çektiğimi hatırlıyorum. Ama belki de uyduruyorumdur. Bilinç akışınızı söze dökmeyi sürdürün siz. Billy, nasıl da kendimi küçük hissetmeme neden oluyor. Onun başarısı yanında benim kendi başarısızlıklarım daha çok göze batıyor. Ve bakın onun yanında kendimi daha küçük hissetmiyorum sadece. Performansım da daha küçük. Hissedarı olduğu gayrimenkul projesini hatırlıyor ve satışların ne kadar yavaş gittiğini söylüyor. Benim tanıtım konusunda bazı iyi fikirlerim vardır. Bu konuda harikalar yaratırım ama onun fikirlerini anlatırken kalbim çarpmaya başlıyor. Ve yarısını anlatıyorum. Teniste bile başıma geliyor bu. Çiftlerde onun eşi olunca onun standardında oynuyorum. Oysa daha iyisini yapabilirim. Kendimi gösteremiyorum. Birinci serviste hep hata yapıyorum. Başkasıyla oynadığımda ters köşeye yatırırım rakibi. 10 atıştan 9'unda çizgiyi vuruyorum. Niye bilmiyorum. Onun yanında kendimi göstermek istemiyorum işte. Çiftler turnuvasında oynarsak bu durumu değiştirmeliyim. Çok komik. Onun başarılı olmasını istiyorum. Ama onun başarısız olmasını da istiyorum. Geçen hafta bir arbitraj yatırımının kötüye gittiğini anlattı bana. Allah kahretsin. Ne hissettim biliyor musun? Sevindim. İnanabiliyor musun buna? Sevindim. Sonra bok gibi hissettim kendimi. Nasıl bir arkadaşım ben böyle? Bu adam bana iyilikten başka hiçbir şey yapmadı ki. Marshall bir yorumda bulunmadan önce seansın yarısına kadar Shelley'nin çağrışımlarını dinledi. Bence burada en çarpıcı şey Bay Merriman, hem Willie'ye hem babanıza yönelik duygularınızın çok keskin bir şekilde iki uç arasında gidip gelmesi. Babanızla olan ilişkinizin Willie ile ilişkinizi anlamamıza yarayacak bir şablon olabileceğine inanıyorum. Şablon mu? Babanızla aranızdaki ilişkinin başka büyük ya da başarılı adamlarla ilişkinizin anahtarı, temeli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Son iki seansta babanızın sizi nasıl ihmal ettiği ya da sizi küçük düşürecek biçimde davrandığı konusunda epey şey anlattınız bana. Bugün ise ilk kez babanızla ilgili sıcak, pozitif bir anınızı naklediyorsunuz. Ve bakın nasıl sona eriyor bu da. Üzücü biçimde yaralanmanıza. Üstelik nasıl yaralandığınıza bakın. Parmağınızın ısırılmasıyla. Ne demek istediğinizi anlamadım. Bunun sahici bir anı olması mümkün görünmüyor. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi fıstıkları uzaktan fırlatırken sincap nasıl ısırabilir parmağınız? Hem bir baba oğlunun kuduz taşıyabilecek bir kemirgeni eliyle beslemesine izin verir mi hiç? Olacak şey değil. O halde belki de bu yaralanma olayı, yani parmağınızın ısırılması, başınıza gelmesinden korktuğunuz başka türlü bir yaralanmayı simgelemektedir. Bırak Allah aşkına. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun doktor? Geçen seansta anlattığınız o küçüklük anınızı hatırlıyor musunuz? Bütün hayatınızda hatırlayabildiğiniz ilk anınızı. Anlattığınıza göre annenizle babanızın yatağındaymışsınız. Metalden yapılmış oyuncak kamyonunuzu şifonyerin arkasındaki prize dayamışsınız da korkunç bir şekilde elektrik çarpmış sizi. Ve kamyonun yarısı eriyip gitmiş. Evet tabii hatırlıyorum. Bugün olmuş gibi hem de. Bakın şimdi bu anıları yan yana koyalım. Kamyonunuzu annenizin prizine sokunca yanıyorsunuz. Orası tehlikeli. Annenize o kadar yaklaşmanız tehlikeli. Orası babanızın bölgesi. Babanızdan gelen tehlikeyle nasıl başa çıkıyorsunuz peki? Belki ona yaklaşmaya çalışarak. Ama o zaman da parmağınız kötü bir şekilde yara alıyor. Biri küçük kamyonunuzun, öbürü parmağınızın başına gelen bu yaralanmaların simgesel olduğu açık değil mi? Bunlar penisinizdeki bir yaralanmayı temsil etmiyorlarsa neyi temsil ediyorlar? Shelley'nin dikkat kesildiğini fark eden Marshall, annenizin size çok düşkün olduğunu söylemiştiniz diye devam etti sözüne. Size büyük bir şefkat gösterir, bir yandan da babanızı kötülermiş. Küçük bir çocuk için tehlikeli bir durum bu. Yani babaya karşı kışkırtılma. O zaman ne yaparsınız? Nasıl başa çıkarsınız bu durumla? Bunun bir yolu babayla özdeşleşmektir. Siz de öyle yapmışsınız zaten. Anlattıklarınızın hepsi bunu gösteriyor. Yanmış patates gibi zevkleri konusunda onu taklit etmek, kumar oynamak, parayı aldırış etmemek, vücudunuzun onunkine benzediğini hissetmeniz. Bunun bir başka yolu da onunla rekabet etmek. Bunu da yapmışsınız. Boks, tenis aslında o kadar başarısızmış ki onu yenmek, ondan daha iyi oynamak kolaymış hep. Yine de onu geçerken çok rahatsız hissetmişsiniz kendiniz. Sanki bunda bir tehlike varmış gibi. Başarılı olmanın bir tehlikesi varmış gibi. Tam olarak nedir bu tehlike? İhtiyarın başarılı olmamı istediğinden eminim ben. Tehlike bizatihi başarıda değil. Onu geçerek başarmakta, onu yenmekte, onun yerine geçmek.